Ayrım 45.
Kur'an'daki boşanmak için kadının verdiği fidyede iki tarafa da günah yoktur. K2 Bakara suresi ayet 229 şeklindeki ayet bunun için konmuştur. İslam hukukunda hul diye adı geçen şey mal karşılığı boşanmak demektir ki o da budur. Fakat Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı bir hadisten öğrenmekteyiz ki Muhammed bunu dahi kadının aleyhine olacak şekle sokmuş ve bir hadis ile hul yoluyla boşanmak isteyen kadınlar münafıktırlar diye konuşmuştur. Görülüyor ki kadın için ortada geçerli bir mazeret bulunsa dahi fidye karşılığında kocasından kendisini boşamasını istemek doğru değildir. Muhammed'in deyimiyle münafıklıktır. Öte yandan fidye karşılığı olarak ve belli bir mazerete dayanarak kocasından kendisini boşamasını isteyen kadının bu isteğini kabul etmek ya da reddetmek hususunda koca tamamen serbesttir. Mazeretin meşru olup olmadığını takdir yetkisi tamamen ona aittir. Kabul ettiği takdirde fidye miktarının ne olacağını tespit dahi onun takdirine bırakılmıştır. Her ne kadar fidyeyi yüksek miktarlarda tutmaması ve karısına vermiş olduğu mehirden fazlasını hesaplamaması gerekirse de, genel olarak gelir olmayan kadın için fidye ödemek güç ve imkansızdır. Ödeyemeyince de kendisini bu belalı kocadan kurtarma olanağı yoktur. Yukarıda söz konusu ettiğimiz şey, kadının mazeret nedeniyle fidye vererek kocasından kendisini boşamasını istemesi halidir. Mazeret mevcut olmayan hallerde durum nedir diye sorulacak olursa yanıtı şudur. Mazereti olmaksızın kocasından kendisini boşamasını isteyen kadın cennet rayihasını alamaz. Cennet ona haramdır. Görülüyor ki şeriat sistemi kadını evlilik yaşamında çok kötü ve çekilmez durumlarda bırakmıştır. O kadar ki kocasının gaddarlığı ve melaneti karşısında bile onu fidye verme zorunda tutmuş ve üstelik kendi kendisini satın alma hususundaki karar yetkisini kendisine eziyet vermekte olan kocasına bırakmıştır. Koca sadece karısını boşamak bakımından değil fakat boşadıktan sonra geri alma bakımından da imtiyazlı durumdadır. Çünkü Kur'an'da şöyle yazılıdır. Boşanan kadınlar kendi kendilerine 3 ay beklerler. Kocaları bu arada barışmak isterlerse karılarını geri almakta çok daha hak sahibidirler. Erkeklerin onlardan bir üstün dereceleri vardır. K2 Bakara suresi ayet 228. Yukarıdaki ayette yer alan bu arada anlamındaki sözcükler, boşanan kadınların 3 ay başı halini beklemeleri ve hamile kalmış iseler, bunu bildirmeleri için saptanan süreyle ilgilidir. Böyle bir durumda koca isterse hamile kadını geri alabilecek, isterse almayacaktır. Yani hamile bırakmış olduğu bir kadını dahi sokağa atmış olabilecektir. Denecektir ki şeriat sisteminde kadınların pekala boşanmaya hakları vardır. Kocanın cinsel kusurla malul bulunması ve örneğin innetli ya da mecbub ya da hısalı ve şekkaz olması halinde kadın için kocasını boşama olanağı bulunmaktadır. Yine bunun gibi kocanın bazı hastalıklara düçar olması, örneğin beres, cüzam, delilik gibi halinde ya da gaip ve meftkut bulunması gibi hallerde kadın için ayrılma ya da boşanma yoluna gitme hakkı vardır. Bütün bunlar doğrudur. Ne var ki bunlar bir bakıma aldatıcı ve şeriatçıya, İslam'da kadınların boşanma hakkı vardır iddiasına sarılma fırsatını veren şeylerdir. Çünkü bir kere bütün bu saydığımız ve benzeri haller istisnai sayılabilecek hallerdir. Örneğin innet bir tür cinsel iktidarsızlıktır. İnnetli kişi ki innin diye çağrılır, dul kadınla cinsel ilişkide bulunabildiği halde bakire ile bulunamaz. Ya da eşlerinden biriyle bulunabildiği halde diğer bir eşiyle bulunamaz. Böyle bir halde kadının fesh talebiyle mahkemeye gitmesi mümkündür. Ne var ki mahkeme bu durumda dahi kocaya bir yıl tedavi süresi tanımak zorundadır. Bir yıl sonra innet giderilmemiş ise ancak o zaman hakim karı ve kocayı birbirinden ayırabilir. Fakat ayırmak demek boşamak demek değildir. Mahkeme için boşama kararı vermek diye bir zorunluluk yoktur. Öte yandan unutmamak gerekir ki cinsel organının sünnet olunan baş kısmını kadının rahmine girdirebilen koca innin sayılmaz. Böyle bir durumdan kadıncağız kendisini tatmin edilmiş bulmasa dahi fesh dileğiyle mahkemeye başvuramaz. Oysaki koca kendisini tatmin etmeyen karısına hakimden karar almaya bile gerek görmeden sokağa atabilir. Cüp, hısa ya da şeks denilen cinsel kusurlar için dahi durum aşağı yukarı böyledir. Cüp denilen şey erkeklik organının ve husyelerin bulunmamasıdır. Hısa denilen şey erkeklik organı bulunduğu halde husyelerin, yani testislerin olmaması nedeniyle meninin gelmemesidir. Böyle bir halde kadın için mahkemeye müracaat hakkı vardır. Fakat eğer kocanın bir tek husyesi var ise koca kusurlu sayılmayacağı için mahkemeye başvurmasının faydası yoktur. Zira şeriatın emirlerine göre tek husyeli koca ile kanaat etmek zorunluluğundadır. Shakes denilen hastalığa gelince bu da erken boşalma nedeniyle erkeğin cinsel organının girdirilmeden sönmesidir. Böyle bir durumda kadın için yargıca başvurma hakkı vardır. Eğer kocasının cinsel organı rahme girebiliyor fakat boşalamıyor cinsten ise mahkemeye başvurmuş olmanın bir faydası yoktur. Çünkü böyle bir durumda bulunan koca şekkas sayılmaz. Beres, cüzam, delilik ya da frengi gibi hallere gelince koca için bu kusurlar söz konusu olsa bile durum yukarıdakilerden farklı değildir. Görülüyor ki fevkalade istisnai bu gibi hallerde kadına sanki bir hak tanınıyormuş gibi durumlar yaratılmıştır. Ki bu da sadece bazı mezheplerde böyledir, bunu tanımayanlar da vardır. Söylemeye gerek yoktur ki bütün bunları İslam'da kadına boşanma hakkı tanınmıştır şeklindeki bir iddiaya temel yapmak gülünç olur. İstisnai sayılabilen bu durumlarda dahi kadın dilediği şekilde kocasından ayrılamaz, mahkemeye gitmek zorundadır. Oysaki koca değil sadece karısının yukarıdakine benzer durumlarda bulunması halini fakat hiçbir kusuru bulunmadığı hallerde dahi seni boşadım diyerek boşama olanağına sahiptir. Kadıncağızın tüm kaderi kocasının iki dudağı arasından çıkacak olan sözcüklere kalmıştır. Hele bu sözcükler kazara üç kez boşadım şeklinde yani talakı selase ile boşadım diye çıkmış ise mesele bitmiştir. Böyle bir halde koca pişman olsa ve aman hata ettim sözümü geri aldım filan dese bile karısıyla tekrar bir araya gelemez. Gelebilmesi için karısının yabancı bir erkekle evlenmesi, cinsi münasebette bulunması ve sonra ondan boşanması gerekir. Ancak bu şartların yerine gelmesiyledir ki kadının kocasına dönmesi mümkündür. Buna İslam'da hülle adı verilmiştir. Ve işte şimdi kısaca Muhammed'in getirmiş olduğu bu İslami kuruluşu gözden geçireceğiz. A. Boşanmış kadını yabancı bir erkekle cinsi münasebete zorlama usulü hülle. Boşanmanın bir de talak-ı selase adını taşıyan şekli vardır ki kadın bakımından korkulu ve utanç verici sonuçlar doğurur. Çünkü kocası tarafından bu şekilde boşanmış olan bir kadın, kocasıyla tekrar beraber yaşayabilmek için başka bir erkeğin koyununa girmek, onunla cinsi münasebette bulunmak, daha doğrusu hülle denilen şeriat kurumunun azizliğine kurban edilmek durumundadır. Hülle sistemi İslam'ın getirdiği kurumlar içerisinde kadını en insafsız yoldan cezalandırmak ve aile birliğine darbe vurmak bakımından akıl verilerine en ters düşenlerden biridir. Kur'an'da şöyle belirtilmiştir. Boşanma iki defadır. Bundan sonra koca kadını boşarsa kadın başka biriyle evlenmedikçe bir daha kendisine helal olmaz. Eğer ikinci koca da onu boşarsa eski karı ve kocanın birbirlerine dönmelerine bir engel yoktur. K2 Bakara Suresi ayet 229-230. Başka bir deyimle kadın kocası tarafından 3 talak ile boş edilmiş ise bir daha ona helal olmaz. Meğer ki bir başka adamla evlenmiş ve ondan boşanmış olsun. Kocanın 3 talak ile karısını boşaması karısına hitaben seni 3 kez boşadım sözlerini sarf etmek suretiyle olabilir. Her ne kadar bazı bilginler bu tür boşamanın sadece bu sözleri sarf etmekle olamayacağını, Muhammed'in getirdiği sistemde fiilen 3 ayrı boşama durumu bulunmadan hülle yoluna gidilemeyeceğini ve yukarıdaki formülün Halife Ömerül Faruk zamanında başladığını iddia ederlerse de iddiaları isabetli değildir. Zira Zübeyr'in ve Ebu Seleme İbn Abdurrahman'ın Ayşe'den rivayetine göre Muhammed 3 talak ile boşamanın kocanın ağzından çıkacak olan seni 3 kez boşadım sözleriyle bir anda oluşacağını öngörmüştür. Nitekim 1400 yıl boyunca genellikle iş gören formül, Muhammed'in 3 talakın bir defada verilmesini caiz gören yukarıdaki formülü olmuştur. Her ne kadar memleketimizde evlilik ve boşanmalar medeni kanun hükümlerine tabi olsa da, kanun dışında saklı olarak münakehat ve mufarekat olaylarına, yani evlilik ve ayrılmalara çok rastlandığı bir gerçektir. Bütün bu olaylarda uygulanan şey 3 talakın bir defada verilebilmesidir. Fakat şu son 25-30 yıl içerisinde Mısır, Ürdün, Sudan, Irak ve Fas gibi bazı Müslüman ülkeler sırf uygar dünyaya ayak uyduruyor görünerek boşanmayı güçleştirmek maksadıyla fiilen üç ayrı boşanma halinin mevcudiyetini şart kılmışlardır. Söylemeye gerek yoktur ki, önemli olan husus bir defada bir sözle verilen üç talakın bir talak adı olunması ya da aksine bir defada üç talak vermenin haram sayılması değil, fakat hüllenin akla, mantığa ve ahlaka ters düşen şartlarıdır. Şöyle ki, karısını üç talak ile boşamış olan bir koca sonradan pişmanlık duyarak karısını geri almak isteyebilir. Ancak alabilmek için istemek yeterli değildir. Bazı şartların yerine gelmesi ve getirilmesi gerekir ki, o da boşadığı kadının bir başka erkekle evlenmesi, onun koynuna girmesi, onun balcağızından tatması, yani onunla cinsi münasebette bulunması, sonra bu ikinci koca tarafından boşanmasıdır. Bütün bu şartlar yerine geldiği takdirdedir ki kadın eski kocasına dönebilir. Bu şartlar arasında en önemli olanı yeni evlendiği adamla cinsi münasebette bulunması ve sonra ondan ayrılmış olmasıdır. Eğer cinsi münasebette bulunmadan ayrılacak olursa eski kocasına asla dönemez. Çünkü Muhammed bunun böyle olmasını emretmiştir. Gerçekten de Buhari'nin sahihinde yer alan ve Ayşe'nin rivayetine dayalı bir hadis şöyledir. Kurazi Rifa adında birisi üç talak ile karısı Temime'yi boşar. Fakat boşadıktan sonra pişman olur. Muhtemelen kızgın bir anındayken ve hislerine kapılarak yaptığı bu işten dolayı çok üzgündür. Temime'nin kendisine dönmesini ister. Temime de Rifa'ya dönmek dileğindedir. Ne var ki Kurazi Abdurrahman İbn Zübeyr adında biriyle evlenmiştir. Eski kocasına dönebilmesi için Abdurrahman ile cinsi münasebette bulunması ve ondan ayrılması gerekmektedir. Fakat Abdurrahman'ın şehvet gücü yetersizdir. Bu nedenle Temime bir çözüm yolu bulmak üzere Muhammed'e müracaat eder ve şöyle der. Ya Resulullah, Rifa beni boşamıştı ve üç talak ile talaki kati kılmıştı. Sonra ben de Kurazi Abdurrahman ile evlenmiştim. Fakat Abdurrahman'ın erliği şu elbise saçağı gibi gevşektir. Erlik vazifesini göremiyor. Temime'nin bu sözlerini dinleyen Muhammed şu yanıtı verir. Sanırım ki sen eski zevcin Rifa'ya varmak istiyorsun. Fakat ikinci zevcin Abdurrahman senin balcağızından, sen de onun balcağızından tatmadıkça bu olamaz, ona varamazsın. Muhammed'in balcağız sözcüğüyle anlatmak istediği şey cimadan yani cinsi birleşmeden kinayedir. Görülüyor ki Muhammed hülle sisteminin işlemesi için cinsi münasebeti mutlak bir şart kılmıştır. O kadar ki ikinci kocanın cinsi güç bakımından gevşek bulunması halinde dahi kadına ondan ayrılıp ilk kocasına dönme olanağını vermemiştir. Bundan dolayıdır ki zavallı Temime, sevdiği eski kocasına dönmek şöyle dursun, fakat ömrünü cinsi münasebet gücünden böylesine gevşek bir adamla geçirme talihsizliğinde kılınmıştır. Hemen belirtelim ki ikinci kocası ile cinsi münasebette bulunma imkanına sahip olup ondan ayrılsa ve eski kocasına dönmüş olsaydı dahi daha mutlu bir duruma kavuşmuş olmayacaktı. Çünkü söylemeye gerek yoktur ki Muhammed'in öngördüğü cima şartı kadın bakımından olduğu kadar aslında koca bakımından da tiksinti yaratıcı sonuçlar doğurur. Kadın bakımından aşağılatıcı ve tiksinti yaratıcıdır. Çünkü sırf eski kocasına dönebilmek için başka bir erkeğin koynuna girip onunla cinsi münasebette bulunma zorunluluğu böyle bir tiksintiye kapılmadan yerine getirilebilecek bir şey değildir. Üstelik de bu zorunluluk kadının yukarıdaki örnekte olduğu gibi erlik vazifesini göremeyecek bir adamla evlenip bütün ömrünü onunla geçirme tehlikesiyle de pekala baş başa bırakabilir. Kocanın durumuna gelince bazen hiddetini yenemeyip karısına üç kez boşsun diyerek yarattığı durumlar sonucu karısının yabancı bir adamla cinsi münasebette bulunmasına göz yumması, çünkü aksi takdirde onu geri alamayacaktır. Ve böylece başkasının koynundan çıkmış bir kadınla tekrar aynı bir çatı altında yaşamaya devam etmesi, aynı nitelikteki tiksintilere katlanmaktan başka bir şey değildir. Bunu yapamadığı takdirde de sevdiği karısına kavuşamayıp mutsuz olacaktır. Başka bir deyimle hülle sonucu tekrar bir araya gelen eşler için birbirlerinin yüzüne bakmak muhakkak ki çok zorlaşmış olur. Bundan dolayıdır ki talak-ı selase ile yıkılan bir yuvanın tekrar kurulması çoğu kez mümkün olmamaktadır. Bu şekilde birbirlerinden ayrılmış olup da yeniden bir araya gelmek isteyen nice eş, hülle sisteminin gerçekten utanç yaratıcı bu yönleri nedeniyle ayrı yaşamaya ve mutsuzluğa mahkum kalmaktadırlar. B. hülle sistemi ne boşanmayı güçleştirmeye ve ne de kadını korumaya yarar. Akla ve müsbet ahlak anlayışına ters düşer olmasına rağmen hülle sistemi ve bu sistemin dayalı bulunduğu Kur'an hükmü, Bakara suresi ayet 229. Yüzyıllar boyunca din bilginleri tarafından kutsal bilinmiş ve savunula gelmiştir. Hem de güya cahiliye döneminin kötülüklerinden birini yok eden bir sistem olarak denmiştir ki, cahiliye zamanında talak bir adetle tahdit olunmamıştı. Erkek karısını sayısız bir surette boşar, sonra dönüp tekrar alır dururdu. Cahiliye adetine göre erkek için sonsuz ve sayısız talak ve müracaat hakları vardı. Şüphesiz ki bu ittiratsız hal ve vaziyet devamlı ve mesut bir aile kurmaya mani idi. Aynı zamanda kadın için de bir zulüm idi. Kadını müşkül vaziyette bırakıyordu. Başka bir deyimle hülle sistemini savunanlar çöl mantığına sarılarak bu sistemin boşanmaları güçleştirmek ve kadını koruma gibi bir amaca dayalı olduğunu iddia etmişlerdir. Eğer koca karısını boşarken hüllenin bu sonuçlarını hesaplayacak olursa boşama yoluna pek gitmez, karısını haksız ve keyfi şekilde boşamış ise cezasını kendi çeker şeklinde bir garip mantık yürütmüşlerdir. Hemen işaret edelim ki bu söylenenler yanlıştır. Çünkü bir kere cahiliye döneminde boşama hakkı erkeğin tek elinde değildi. Daha önce görmüş olduğumuz gibi kadının da boşama hakkı vardı. Üstelik boşama halinde iki taraf hiçbir şarta bağlı olmaksızın, yani kadın bir başka erkekle cinsi münasebet sorumluluğunda kalmaksızın tekrar bir araya gelebilirdi. Hülle diye bir şey yoktur. Bu itibarla boşamayı sayıyla sınırlandırmanın ve hülle sistemine bağlamanın karı koca bakımından yararlı bir yönü yoktur. Hele boşama hakkını kocanın keyfine terk etmekle evlilik birliğinin korunacağını düşünmek saflık olur. Kaldı ki hülle sistemi, boşanmayı zorlaştırmaktan ya da kocayı cezalandırmaktan ziyade suçsuz durumdaki kadını işkence azabına sokmak gibi olumsuz sonuçlar doğuran bir uygulamadır. Olayların ortaya vurduğu gerçek şudur ki, erkek çoğu kez öfkesine yenilerek ve fevri bir davranışla ağzından 3 kere boşsun sözlerini kaçırabilmektedir. Bu durumda kadın bu tür haksız bir davranışın kurbanı olarak istemediği ve hatta bilmediği bir adama varmak, onun koynuna girip balcağızını tatmak ya da eğer bunları yapmayı göze almıyor ise eski kocasına dönemeyip mutsuzluğa katlanmak durumundadır. Görülüyor ki Muhammed bu vesileyle de kadını kocasının kaprislerine, içgüdülerine, öfkelerine ve keyfiliklerine feda etmiştir. C. Boşanma hakkının sadece kocaya ait bulunmasının kadını özgürlüğe kavuşturduğu iddiası. Muhammed'in getirdiği boşama sistemi kadını erkeğin istibdadına sokar nitelikte olmasına rağmen Müslüman savunurların hayranlığını cezbetmiştir. Bu usulün Arap yaşamında reform yaratan ve karı koca ilişkilerinde adil sonuçlar doğuran bir şey olduğunu iddia etmişlerdir. Aralarında talak sisteminin kadınlara özgürlük, bağımsızlık sağladığını ileri sürenler olmuştur. Örneğin şöyle diyenler vardır. Eğer peygamber kocaya karısını cezalandırma hakkını tanıdı ise, kadına da özgürlüğünü kolaylıkla elde edebileceği talak yolunu sağlamıştır. Bazıları kadının nikah sırasında evlenme akdine boşanma hakkını mahfuz tuttuğuna dair hüküm koyabileceğini öne sürmüşlerdir. Hemen belirtelim ki, İslam'da evlenme akdini yapan kadın olmadığı için, çünkü bu işi babaya da erkek veli yapar, böyle bir iddianın geçerli bir yönü yoktur. Bazıları İslam öncesi cahiliye döneminde boşanmanın kadın aleyhine iş görecek şekilde düzenlendiğini, diğer bütün dinlerde de durumun bu olduğunu, oysa ki Muhammed'in bu sistemi ıslah ederek kadınlar lehine olacak şekle dönüştürdüğünü söylerler. Bu iddianın da tutar tarafı yoktur. Her ne kadar eski Yunan ve Roma ya da Yahudilikte boşama hakkının kocaya tanınmış olduğu ve Katoliklikte ise boşanmanın tamamen yasaklandığı doğru olsa da bir kere bu eski örnekleri kıyas ölçeği yapmak, böylece talak sistemini meşru ve mazur kılmaya çalışmak yanlıştır. Kaldı ki kıyaslamak istenen sistemlerin İslam'ın getirdiği sistemlerden daha kötü bir yönü de yoktur. Örneğin Katolik dini boşanmayı yasaklamıştır. Fakat hiç olmazsa bu yasağı tek taraflı olarak değil, hem erkek ve hem de kadın için koymuştur. Oysa ki İslam'da boşanma sadece kocanın çıkarlarına iş görecek şekilde ayarlanmıştır. 1. İslam öncesi dönemde Arap kadını kocasını boşama hakkına sahip iken, cahiliye diye tanımlanan İslam öncesi dönemi kötü göstermek için şeriatçının başvurduğu iddialardan biri de bu dönemde Arap kadınının her alanda olduğu gibi boşanma alanında da her türlü haktan yoksun olduğu ve işte Muhammed'in Arap kadınını bu acınacak durumlardan kurtardığı, daha doğrusu eski geleneği yok etmese de ıslah ettiğidir. Bu iddianın da gerçeğe uygun bir yönü yoktur. Çünkü bir kere bu dönemde boşama hakkının sadece kocaya ait olduğu doğru değildir. Arap kaynaklarının kanıtladığı gerçek odur ki, İslam öncesi dönemde Arap kadınının özgürlüğünü sağlayan şeylerden biri, kocasını kendi dileğine göre seçebilmek olduğu kadar, evlendikten sonra dilediği gibi onu boşayabilmektir. Evlenirken de boşama hakkını mahfuz tuttuğunu belirtir ve bu hakkı özgürlüğünü sağlamak üzere kullanmasını bilirdi. Bunu kanıtlayan nice örnekten biri olmak üzere asrın kızı Selma'nın ki Muhammed'in büyük babası Abdülmuttalib'in anası olur, davranışını belirtmek mümkündür. İbn İshak'ın bildirdiğine göre Selma öylesine özgür ruhlu, öylesine haysiyetine düşkün bir kadındı ki Abdümenaf oğlu Haşim'in kendisine talip olması üzerine bu evliliğe bazı şartlarla razı olacağını bildirmiş ve şartlar arasına kendi işlerini ve mallarını kendi idare edeceğine, dilediği an kocasını boşayabileceğine dair olanları katmıştır. Nitekim bu evlilikten doğan çocuğa Şeybe adı verilmiştir. Fakat bir süre sonra Haşim Mekke'ye dönmek istediğini bildirince Selma kendisiyle gelemeyeceğini bildirerek oğlu Şeybe ile Medine'de kalmıştır. Yine İbn İshak'ın bildirdiğine göre Selma'nın kayınbiraderi Muttalip Şeybe'yi alıp Mekke'ye babasının yanına götürmek istemiş. Fakat Selma'nın direnmesiyle karşılaşmıştır. Bu direnişi kırmak üzere çok yalvarmış, çok dil dökmüş, hatta çocuğun artık seyahat edebilecek bir yaşa geldiğini, Mekke'deki kendi aşiretinin yanına dönmesi gerektiğini belirtmiş. Fakat Selma'dan izin alamamıştır. Ancak Şeybe'yi araya koyarak ve onu anasından ricakar yaparak bu izni sağlayabilmiştir. Şimdi geliniz birlikte İslami yasakların başlamasından önceki dönem itibariyle Selma'nın bu özgür durumuna ve bir de kadının İslam'ın getirdiği kısıtlamalara bağlı tutumuna bakalım. Mümkün müdür ki İslam'dan sonraki kısıtlamalar döneminde kadın kocası başka bir yere gitmek istesin de ona karşı direnebilsin ya da çocuğunu kendisine alıkoyabilsin? Yukarıdaki örnekte Selma'nın özgürlüğü hiç kuşkusuz boşama hakkına sahip olmaktan doğma bir şeydir. Kocasının bencil bir davranışa yönelmesi halinde ya da onunla artık yaşamak istememesi durumlarında bu hakkını kullanacağını bilmektedir. Koca dahi bunu bildiği içindir ki kadına hükmedememektedir. İslam öncesi dönemde Arap kadını şu ya da bu nedenle kocasından ayrılmak istediğinde "Senden ayrılmak için Tanrı'ya sığınırım" sözlerini 3 kez tekrarlayarak özgürlüğüne kavuşabilirdi. Nitekim Muhammed'in bazı eşleri henüz talak sisteminin ihdasından önce bu formüle sarılarak Muhammed'den ayrılmışlardır. Bunlar arasında Muaviye Kındi'nin kızı Esma'yı, Mulayka'yı, Fatıma bin Atak ya da Leyla adındaki kadınları örnek vermek mümkündür.